Bosch, Dai.
Özkan Pekesi'nin kaleminden tenis tarihinin en güzel maçı. Spor Daima'da geçtiğimiz iki hafta boyunca tenis hakkında farklı konulara değindik. Bugün tenisle ilgili sık sorulan bir soruya cevap arayacağız ve işte o meşhur soru. Tenis tarihinin gelmiş geçmiş en iyi maçı hangisidir? Bu sorunun cevabı kuşkusuz kişiye göre değişir ancak tenis tarihinde kimi maçları anmadan geçmek mümkün değildir. Örneğin 2008 Wimbledon erkekler finali. İzleyenlerin de çok iyi hatırlayacağı gibi bu karşılaşma bir tenis maçından çok daha fazlasını ifade eden olağanüstü bir mücadeleydi. Bu müthiş düello İsviçreli ünlü raket Roger Federer ve ezeli rakibi İspanyol Rafael Nadal arasında olmuştu. 6 Temmuz 2008 tarihinde oynanan maç öncesinde favori Roger Federer'di. İki isimden biri çim kortların ustası, diğeri toprak kortun kralıydı. O gün tenis tutkunları beklentilerin çok ama çok üzerine çıkan bir başka deyişle tam 4 saat 48 dakika süren unutulmaz bir final izledi. Bu maçın bütün zamanların en iyisi olarak tanımlanmasına neden olan şartlara gelince. Öncelikle maç yağmur nedeniyle 1 saat gecikmeli başlamıştı. Nadal ilk 2 seti aynı sonuçla yani 6-4 kazanmış ama kariyerinde ilk kez 2 set üst üste set kaybeden Federer onu yakalamayı bir şekilde başarmıştı. Üstelik Nadal'ın ilk şampiyonluğu için sadece tek bir set kalmışken. 3. sette devreye yine yağmur girmiş ve maça ara verilmişti. Yeniden başlayan 3. sette maç tiebreak'e, uzatmalara taşındı. İlginçtir, 4. sette yine tiebreak'e kaldı. Bu arada 4. setin oyun kalitesi tenis tarihinde daha önce görülmemiş farklı bir standarttı. Aynı anlarda hava kararmaya başladığı için maçın ertesi güne kalma ihtimali de belirtmişti. Ancak Nadal buna izin vermedi. 8-7 devam eden son sette şampiyonu belirleyen ilk oyunu Federer alsa da Nadal rakibinin son vuruşunun fileye takılması sonucunda Wimbledon şampiyonluğuna ulaştı. Özetle tenis severler bu maçın her saniyesini adeta ayrı bir heyecanla izledi. Çünkü bu maç tenis adına olağanüstü doğaçlamaların, inanılmaz bir rekabetin, kan donduran bir gerilimin ve benzersiz bir profesyonelliğin eşsiz örnekleriyle doluydu. En önemlisi günün sonunda kazanan sadece Nadal ya da tenis değildi. Çünkü o gün sadece bir tenis maçının bile her türlü insani tavrın nedenleri ve sonuçları hakkında düşünmemizi sağlayan ciddi bir deneyim olduğunu da anlamıştık. Yüz milyonlarca tenis sever olarak. Efendim merhaba, Spor Daima ekibi olarak selamlıyoruz. Sizleri canlı yayında sizinle paylaştığımız metin Özkan Pekesi'nin kalemindendi. Onun gözlemleriydi ve şu anda telefon hattımızda iki değerli konuğumuz da var. Ama öncesinde Spor Daima ekibini sizlere kısaca hatırlatmış olayım. Artık çoğunuz aşinasınız ama yine de isimleri belirteyim. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada sevgili Cihan Aktepe, mikrofonun başında programı hazırlayan ve sunan prodüktör ben Murat Örem ve telefon hattımızın diğer iki ucunda da sevgili Özkan Pekesen, Spor Daima programının daimi konuğu, yorumcusu ve Bir diğer telefon hattımızda da Profesör Doktor Ahmet Talimciler hocamız, İzmir Bakırçay Üniversitesi hocası, spor sosyoloğu ve Türkiye'de sayısı bir elin parmaklarını, hadi biraz daha genişletelim, iki elin parmaklarını geçmeyen spor sosyologlarından biri. Her iki değerli konuğumuz da şu anda telefon hattımızda. Programa Özkan'ın metninden başladığımız için ilk merhabayı Ahmet hocamıza yapalım. Ahmet hocam merhaba.
Merhaba Murat Bey, nasılsınız, iyi misiniz?
İyiyiz, iyiyiz. Siz nasılsınız değerli hocam?
Vallahi çok iyiyim. Yine Özkan Bey harika bir metin yazmış. Çok keyifliydi. Sizin okumanızla daha da bir anlam kazandı. Sizi dinlerken böyle kendimden geçtim, onu söyleyebilirim. Yani.
Hatırlıyor musun hocam o maçı sende?
O maçı hatırlıyorum. O maç hakikaten çok tam da Özkan Bey'in vurguladığı gibi, yani tenis tarihinin herhalde en ilginç karşılaşması ve en fazla iz bırakan karşılaşması. Ama belki şunu da söylemek lazım. Yani bu iki isim, onlara daha sonradan eklenen diğer isimleri de düşündüğümüzde, hakikaten bir arada olmaları ve birlikte tenis oynuyor olmaları bütün tenis severler ve bütün spor severler için büyük bir şans. Çünkü böylesi insanlar bir araya geldiğinde ve birbirlerine rakip olduklarında, hatırlayacaksınız daha önce Naim'i konuştuğumuzda, evet, da bu ifadeyi kullanmıştık. Evet. Yani rakibiniz de sizi bir anlamda daha başka bir tarafa çıkartıyor.
Yukarı
yani,
çekiyor değil mi hocam?
Evet,
yukarı
yani çekiyor. Rakibinizin bu kadar üst boyutta olması sizin oyununuzu da, sizin o alanla ilgili katkılarınızın da daha farklı şekilde gerçekleşmesine vesile oluyor. Yani böyle baktığınızda mesela tenisten bir anda futbola sıçrayalım ve işte Messi Ronaldo örneğini verelim. İşte basketbola sıçradığınızda, basketbolda özellikle Michael Jordan dönemini düşünelim. Ya da evet, işte şu anda LeBron James ya da Kobe Bryant'ı. Yani evet, bu tip isimler oynadığında ve onlarla beraber onlara eşlik edebilecek sporcular denk geldiğinde tadından yenmez bir görsel şölen ortaya çıkıyor ki Özkan Bey'in söylediği ve yazdıkları bu anlamda çok anlamlı.
Değerli hocam, yani o kadar doğru bir yerden, o kadar net bir tespitle programa katkıda bulundun ki çok teşekkür ediyorum. Hakikaten şimdi biz zaman zaman hep bunu yapıyoruz, işte kuşaktaşız diyoruz. Gene bunu söyleyeceğim, itirazın varsa ya da onaylıyorsan katkını almak istiyorum. Bizler böyle baktığında galiba 1960'ların sonunda, 70'lerin başında doğan kuşaklar olarak, bugün yarım asrı deviren kişiler olarak çok çok çok şanslı spor izleyicileriyiz. Yani muhteşem isimlere şahitlik eden bir spor izleyicisi tarafımız var. Ben o anlamda kendimizi çok şanslı hissediyorum. Bilmiyorum, abartıyor muyum hocam?
Kesinlikle haklısınız. Çünkü burada yine tabii TRT'nin de hakkını bir kez daha teslim edelim.
Tabii
çünkü,
ki.
Onun sayesinde biz o önce tek kanallı televizyonla başlayan, ardından devam eden süreç içerisinde gerçekten çok şey öğrendik ve çok farklı spor dallarının varlığına tanıklık edebildik.
Dünyaya çok ciddi manada açılan penceremiz oldu değil mi? Kapımız oldu TRT'nin bu spor yayınları da.
Kesinlikle öyle oldu. Yani şimdiki çocuklara, gençlere bunu söylediğimizde, yani biz haftanın bir gününde o spor stüdyosu programlarını beklerdik dediğimizde, ya da işte belli dönemlerde o düzenlenen organizasyonlar, buz pateninden tabii, atletizme, dünya kupalarından basketbol şampiyonlarına kadar hepsinin bir şekilde veriliyor olması ve bizim onları seyredebilmemiz büyük bir şanstı bizim için.
Hocam hatırlarsın değil mi? 70'lerde işte lig maçları, futbol için konuşalım, lig maçları hafta sonu gündüz oynanır. Zaten evet, gece maçı çok çok çok istisnadır biliyorsun. Ve o maçların işte Türkiye'nin farklı şehirlerinden görüntülerinin gelmesi beklenir ve spor programları daha çok pazartesi akşamları olurdu. Çünkü pazartesi ne kadar o bütün görüntülerin toparlanması, ancak montajlarının yapılması gerekirdi. Şimdi ben bakıyorum, yani maçı izleyen teknik direktörler, yardımcılarının ellerinde işte tabletler, penaltı mıydı, offside mıydı, ona bakıyorlar hani 10 saniye içinde. Bunu sen de mutlaka gözlemişsindir, dikkatini çekmiştir bu.
Bu çok dikkatimi çekiyor. Hatta ben bir adım daha gideyim. Özellikle ben sporda dijitalleşme konusunda bu aralar çalışıyorum. Orada mesela çok yakın bir dönemde şöyle bir şey gerçekleşti. Almanya'da bir futbol karşılaşması bulut üzerinden aktarma. Yani artık o uyduya göndermeden geçildi. Yani kullanılan bilgisayar teknolojileri vasıtasıyla direkt buluta yüklenme ve oradan görüntülerin aktarılması gibi müthiş bir teknolojik şölen ortaya çıkmaya başladı. Yani bu öylesine büyük bir gelişme ki yani artık her geçen gün çok daha hızlanıyor ve bu hızlanma beraberinde yani bizim o işte dediğimiz gibi yani o kuşaktaş olmanın öyle bir farklı yanı var. Bizim o dönemde gördüklerimizle tabii ki şimdiki arasında çok büyük fark var. Evet. Ve gençler açısından bu durum onlar için bir şey ifade etmiyor. Çünkü onlar bunun içine doğdular.
Tabii.
Biz ise o sizin belirtmiş olduğunuz noktalardan adım adım geldik. Yani evet. Ben şöyle bir örnek vereyim. İzmir Atatürk Stadyumu'na gittiğimde çocukluğumda o dönemde bütün milli maçlar İzmir'de oynanırdı.
Tabii.
İzmir Atatürk Stadyumu'nda.
Tabii.
Ve o scoreboard çok özel bir scoreboardtu. Türkiye'nin hiçbirinde yoktu. Yani o ışıklı siyah scoreboard ve orada işte elektronik olarak gösterilmesi bize çok özel, özgün gelirdi. Yani
tabii.
Çünkü o dönemde Türkiye'nin hiçbirinde tabelalar elle yapılan tabelalardı.
Tabii canım,
yani İstanbul'daki
tabii canım,
de öyleydi, tabii. Ankara'daki tabii. de öyleydi. Sadece İzmir'de böyle bir tabela vardı ve çok ilginç gelirdi. Yani
ve muhtemelen hocam o tabela da yalnızca milli maçlarda çalıştırılıyordur. Hani evlerdeki
tabii,
misafir
tabii,
odası tabii. büfeleri gibi, kapısının kilitli olduğu odalar gibi.
Tabii kesinlikle haklısınız. Tam da öyleydi. Ama milli maçtan milli maça istiyse İzmir'de Atatürk Stadyumu'nda epey maç seyrettiğimizi de inkar etmemem lazım yani.
Hocam bir programda da gene böyle sen ben Özkan Türkiye'nin tarihi spor komplekslerini konuşalım. Mesela spor ve sergi sarayını konuşalım bir programda. Bir
tamam,
programda
tamam.
Senin az önce sözünü ettiğin İzmir stadını, Atatürk stadını konuşalım ki o Akdeniz Olimpiyatları için inşa
tabii,
edilmiş
evet.
bir stattır değil mi? Doğru hatırlıyorum
evet.
değil mi hocam?
Doğru Akdeniz Stadyumu için inşa edilmiştir.
Ben yine 1970'lerde işte ilkokul öğrencisiyken Balıkesirli olduğum için Balıkesir spor maçlarına gittiğimde stadın etrafında velodrom olurdu. Bilirsin bisiklet parkuru olurdu.
Evet.
Türkiye'de iki tane stat da vardı. Bir Konya stadında, iki Balıkesir stadında. Sonra her iki stat da yenileniyor, elden geçiyor derken o velodromlar kalktı. Belki tarihsel işlevlerini tamamlamışlardı. Belki yanlış yapıldı onu bilmiyorum ama yani böyle spor komplekslerinin de Türk insanının hafızasında hem genel manada hem yerel manada çok ayrı yeri var diye düşünüyorum.
Doğru kesinlikle haklısınız yani. Siz böyle bir program yaparsanız seve seve konuşmak isterim. Yani.
Tamam
çok,
hocam.
Çok keyifli olur.
Sen hattasın. Özkan'a da tamam. bir merhaba diyelim.
Tamam.
Özkan programa senin kaleminden yine başladığımız için hocama öncelik vereyim istedim. Sana da bir merhaba diyelim. Nasılsın bu arada?
Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim.
Evet biz de iyiyiz. Metnini yine paylaştık sevgili dinleyicilerimizle. Ahmet hocamdan reaksiyonu aldın zaten. Ben yayın öncesinde Eda'ya dedim ki her iki isme de laf aramızda yayına bağlanmadan önce şu teniste geçen haftaki sorumun cevabını alalım hatırlat konuklarımıza dedim. Niye 15, 30 sonra 45 olmuyor 40 oluyor dedim. Eda bana bizim kendi hattımızdan yazdı. Ahmet hoca demiş ki Ahmet hoca duymadığı için sana söylüyorum. Ben bilmiyorum ben tenis falan oynamadım. Özkan'a sorun bunu demiş.
Şimdi
Ahmet Hoca duymadın değil mi sen beni? Özkan anlat bakalım şu işin arka planını. Neden böyle bu iş?
Şimdi ona geçmeden kısaca bir şey söyleyeyim.
Söyle.
İzmir Atatürk Stadı'nın lafı geçince tabii ki çok duygulandım. Benim kişisel bir hayalimdi.
Ya, doğru tabii.
Orada çıkıp maç oynamış biri olarak ya da Alsancak'ta özellikle... Buralara Metin Oktay da ayağını basmıştı deyip kimlere dokunduğumu hatırlıyorum.
Profesyonel bir futbolcu olarak oynadığını da hatırlatalım değil mi?
Evet yani oraya çıkmaktan çok o zemine bastığım andan itibaren buradan kimler gelip geçti. Bugün de sana nasip oldu diye çok duygulandığı bir dönem hatırladım. Hemen onu geçeyim izninizle.
Çok güzel oldu bunu paylaştığında hakikaten.
Çok teşekkür ederim. Şimdi metinde geçen Federer Nadal maçıyla da ilgili kısaca bir şey
lütfen,
söyleyeyim.
Lütfen.
2008 finalinden bahsettim orada. 2007'de aynı isimler tekrar finalde. Yani Wimbledon finalinde bir kez daha öncesinde de karşılaştılar. Hı hı. Maçı bu defa Federer kazanmıştı.
Hı hı.
Aynı maçta bakın ilginç bir nokta var burada. Tribünlerde Bjorn Borg vardı. Çünkü Bjorn Borg bu tenis turnuvasını 5 kez kazanmıştı.
Hı hı.
Federer 6. kere kazanıyordu. Dolayısıyla maç bitiminde Bjorn Borg korta indi ve Federer'i kutladı.
Hı.
Yine cümlelerin içinde geçen günümüzde seyrettiğimiz en önemli isimler mevzu geçti ya biraz önce.
Hı hı.
İşte öyle isimleri seyrediyoruz ki bu anlamda bunu aktarmak istedim. Bjorn Borg'un bile önüne geçmiş. İşte 20 kez Grand Slam kazanmış. Hatta 6.sını kazandığı zaman Bjorn Borg tarafından tebrik edilen bir ismi halen faal olarak izliyoruz. Şimdi gelelim bu puan sistemine.
Olabildiğince kısa çünkü hakikaten çok karışık bir iş. Ama bir hemen, yani dinleyicilerimizin zihninde bir kavram oluşsun diye soruyorum ben de.
Olabildiğince basit anlatmak.
Bir de bir haberci mantığıyla fikri takip yapıyorum. Yani geçen hafta biz bunu söyleyeceğiz dedik. Bakalım konuklarımız derslerine çalışmış mı diyorum. Değil mi Ahmet Hocam?
Evet.
Tabii latife evet, bunlar. Hani dostluğumuza binaen bu şakaları yapıyorum. Yoksa hiçbirimiz birbirimizi sınamak değil. Amaç bu güzellikleri dinleyicilerimizle paylaşmak. Buyur Özkan'cığım.
Şimdi tenis sporunda oyunu kazanabilmek için hayali bir daireli turunu tamamlamanız gerekiyor kısacası. Hı-hı. Yani bunu bir saat kadranı gibi düşünebiliriz.
Hı-hı.
Yani başlangıç noktası noktasında bulunan iki tenisçiden hangisi yani bir bu noktada hızlı turlarsa oyunu kazanıyor.
Hı hı.
Bunun için de 60 dilimlik bir daire 4'e bölünmüş. Hı hı. Öyle düşünün.
Hı hı.
Ve alınan her sayıda 15 gidilmesi de düşünülmüş, öngörülmüş aynı zamanda.
Hı hı.
Yani pratikte 4 sayı kazanan oyuncu oyunu kazanıyor.
Daireyi tamamlamış oluyor.
Aynen ve yine ekranlara seyrettiğimiz zaman bir tenis maçında örneğin şöyle ifadeler görüyoruz. 15, 30, 45, 60... Burada merak edilen soru zaten neden 45 değil de 40?
Evet.
Şimdi diğer
hatta 40'tan sonra 40'tan sonra 60 da denmiyor. Oyun bitti deniyor. Yani hani 60 da telaffuz edilmiyor biliyorsun.
Evet. Yani her iki tenisçi de diğer daireyi tamamlayamadan 3 sayı alırsa ne olacak bu durumda? Bu durumda 5'e uzayacak.
Hı-hı.
Yani 5 olan oyunu kazanacak.
Hı-hı.
Dolayısıyla diğer oyuncu da oyuna ortak olabilme ihtimali bu. 30 yerine 40'ın söylenmesi.
Hı hı.
Yani 40-0'a geldikten sonra diğer tenisçi durumu 40-40'a getirebilir. Bu durumda her iki tenisçi de 3'er sayı almış olduğu için oyun dolayısıyla 5'e uzuyor.
Bir nevi daireyi geride olan da tamamlayabilir diye o psikolojik olarak böyle bir kavram ortaya çıkıyor anladığım kadarıyla.
Evet şöyle tamamlarsak konuyu 40 ile 60 arasında 20 dilim fark kaldığı için de hı hı. Orta noktada sayı alan tenisçi 10 ilerlemek zorunda kalıyor. Bir adım öne çıkacak yani.
Hı hı.
Dolayısıyla avantaj denmesinin nedeni de daireyi tamamlamaya bir tenisçinin diğerine göre daha avantajlı olması.
Bir adım daha yakın olması değil
yani
mi?
Yani oyunu bitirmeye bir adım daha önde yani. Olması gibi bir açıklama var.
Çok çok teşekkür.
Ama şunu da söylemek gerekir.
Hı hı.
Bu sistematiğin hani neden bu kadar zorlu olduğu da bütün tenis dünyasında bir tartışılan bu konu. Hakikaten kafa karıştırıcı. İncelediğim zaman da hakikaten bu konuyla ilgili tıpkı senin söylediğin gibi abi programda
hı hı.
o kadar büyük bir tartışma konusu haline gelmiş ki o yüzden bize bu sayfayı açtığın için ayrıca teşekkür ederim.
Ben de çok teşekkür ediyorum değerli katkıların için. Hattasın yine Ahmet Hocam. Kuantum formülü gibi bir şey değil mi bu? Ne diyeceksin?
Ya aslında tam da bu Özkan Bey çok güzel belirtti. Yani bu konuda farklı yerlere baktığınızda da kafa karışıklığının özellikle sporun bu spora dışarıdan takip edenler açısından anlaşılmasının kolay olmadığı gerçeğiyle hı-hı. karşı karşıya kalıyorsunuz.
Hı-hı.
Ama birazcık mantığı yürüttüğünüzde işte o oyunu tamamlama meselesinde işte eşitlenme ve her seferinde şimdi biliyorsunuz voleybolda, basketbolda bu durum daha farklı şekillerde hı-hı. gidiyor futbolda. Hı-hı. Ama burada ise durum bambaşka ve az önce Özkan Bey'in yazmış olduğu metindeki 4 saat 48 dakikanın altını çizelim. Yani bu öyle bir oyun ki söz konusu oyunda süre ucu açık şekilde gidebiliyor. O yüzden burada bir kuralı bu şekilde oturtmak ki bu özellikle 19. yüzyıl İngiltere'sinde önce 24 olarak başlayıp sonra 12'ye sonra 6'ya ve oyun üzerinden giden bir yapının karşılığı. O yüzden de haklısınız. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani kuantum fiziği gibi bir niteleme ortaya çıkıyor ama sonuç itibariyle özellikle söz konusu bu isimleri seyretmek ki ben yine bir vurguda bulunayım.
Lütfen.
Özkan Bey'in belirtmiş olduğu Bjorn Borg yine bizim 70'lerde 80'lerin başında 70'lerin sonu 80'lerin başında ki en önemli tenisçilerden
sanki bizlerin tanıdığı ilk evet. tenis ikonu evet. Borg'tur değil mi erkeklerde?
Evet. Yani özellikle bizim için Wimbledon ve diğer bütün tenis turnuvalarında ve dünyaya tenisin daha farklı bir şekilde yansımasını sağlayan gerçekten önemli bir ikon olarak ilk defa karşımıza çıkan kişi Burke'tu. Onu da vurgulamış olması çok önemli. Ama yine Özkan Bey'in belirtmiş olduğu noktanın ben çok önemli olduğu kanaatindeyim. Yani şu anda hala varlığını devam ettiren ve işte sayısız başarı kazanan tenisçiler söz konusu. Hı-hı. Yani bu öyle bir şey ki biz o açıdan çok şanslıyız. Yani bu isimler yarın bir gün sporu bıraktığında bunlardan sonra gelecek olanlar bu başarıları aynı şekilde tekrar edebilirler mi? Ondan çok emin değilim. Yani çok ilginç bir sürece doğru gidiyoruz. Çünkü bir taraftan hayatın bu ölçüde makinelaşmasının vermiş olduğu bu yapı bütün spor dallarını da doğrudan doğru etkileyecek gibi gözüküyor. Yani buradan sonra artık bu başarılar ya da bu kazanılan kupalar, turnuvalar bu ölçüde olabilir mi? Ondan çok emin değilim.
Bu çok doğru bir soru, çok doğru bir kaygı hocam. Hatta bu sorunun içinde örtülü bir şekilde cevabın olumsuz olacağı yönünde de kaygılar var değil mi? Yani evet, öyle evet. Görünüyor.
Evet, kesinlikle öyle. Ben öyle düşünüyorum. Yani buradan sonra çünkü her spor dalı için bu geçerli. Futbol için de geçerli, basketbol için de geçerli, atletizm için de geçerli. Ama tenis için de geçerli gibi geliyor bana. Yani o kadar kolay olmayacak. Yani buradan sonra çünkü insan spor dalları içerisinde bu alanlarla uğraşan kitle de değişiyor artık.
Evet. Peki hocam başka bir soruyu sorayım, sana da sorayım. Özkan sana da döneceğim hemen. Yetenek mi, çalışmak mı? Sporda senin ibren nereye dönük?
Benim ibrem çalışmaya dönük. Çünkü yeteneğinizin olması çok önemlidir. Yeteneksiz, yetenek olmadan bütün bunların gerçekleştirilebilmesi mümkün değildir. Ama çalışmayan yetenek de belli bir süre sonra yok olup gider. Yani o açıdan yetenek olmazsa olmazdır ama çalışma bence son derece mühimdir.
Şunun için soruyorum hocam. Şimdi biz biliyorsun Venus Williams'ı tanıdık örneğin kadın tenisinde bundan 10 küsur yıl önce. Arkadan bir kardeşi geldi, Serena Williams. Şu anda Serena Williams dünya klasmanında işte her zaman ilk dörtte ama Venus Williams o kadar yükseklerde değil. Fakat şu da bir gerçek, yani iki kardeş de bütün Grand Slam'leri hayatlarının bir döneminde kazanmış isimler. Demek ki yani çalışmanın ötesinde de bir Allah vergisi yetenek, bir genetik bir geçişlilik de sanki olacak. Ya da 70'lerin o Hollanda milli futbol takımını düşün. Kirkhoff kardeşler miydi? Willy Wender, Kirkhoff'lar. O yüzden yani, soruyorum.
Burada yetenek tabii ki olmak durumunda ama şunu da unutmayalım. Elit sporcu, ben hep derslerde öğrencilere söylerim. Yani elit sporculuk öyle kolay bir iş değildir. Çünkü üst düzey sporcular özellikle zeki insanlardır. Hı hı. Ve hakikaten farklı insanlardır. Farklı bir zeka seviyesine sahip olan insanlardır. Hı hı. O açıdan da tabii ki yetenek olmazsa olmazdır. Yeteneğin olması çok önemli. Ama eğer o yeteneği siz çalışmayla harmanlamıyorsanız ya da çalışmayı hiçbir şekilde göz önüne koymuyorsanız o zaman işler belli bir yerden sonra başka bir boyuta evrilir. Çünkü söz konusu 4 saat 48 dakikalık bir karşılaşmadan söz ediyoruz.
Tabii.
Yani çalışmadan bu mümkün olmaz. Ya da uzun soluklu mücadeleleri gözünüzün önüne getirin. İşte ister basketbolda, ister futbolda, ister diğer bütün branşlarda. Yani bu kadar uzun zaman erimleri içerisinde geçen müsabakalarda çalışarak siz vücudunuzu hazır hale getirmek, sadece vücudunuzla değil zihinsel anlamda da hazır olmak durumundasınız. O yüzden yetenek tabii ki olmak durumunda ama yeteneğin yanına çalışmayı eklemezseniz bu bir yerden sonra sizi yanı yolda bırakabilir.
Peki hocam sana son bir soru sorayım, cevabı alayım, uğurlayayım, sonra biz Özkan'la programı toparlayalım. Gelmiş geçmiş senin için en örnek ya da işte en öne çıkan kadınlarda ve erkeklerde tenisçiler hangileridir? Bunun cevabını alalım. Haftaya da Türk tenisçilerini konuşalım ve tenis serisini kapatalım istiyorum. Ama şu anda dünya içinde bütün senin gördüklerin üzerinden bire hangisini koyarsın erkeklerde ve kadınlarda?
Erkeklerde Federer'i koyarım. Kadınlarda tabii ki son yıllarda Williams, onu koymak zorundayım. Ama biraz geriye doğru gittiğimde de orada bir Navratilova diye bir efsane vardı. Onu evet. da unutmamak lazım.
Martina Navratilova
evet.
değil mi?
Yani onu da göz ardı etmemek lazım. Yani bence çok önemli bir isimdi. Üzerinde konuşulması gereken isimlerden bir tanesiydi. Yani kadın tenisinde de önemli isimler var. İşte farklı şekillerde ikon olarak devreye giren işte Sharapova gibi bir isim de var. Hı hı. Ama Williams bu açıdan çok belirleyici oldu. Yani son yıllara hakikaten damgasını vurdu diyebilirim. Yani Federer ve Williams.
Diyorsun. Hocam evet. Son bir soru. Çok kısa bir cevap almak istiyorum. Kadın tenisi mi sana daha izlemek keyifli geliyor, erkek tenisi mi?
Valla bana açık söylemek gerekiyorsa erkek tenisi daha fazla hitap ediyor diyebilirim.
Daha kıran kırana mı olduğunu düşünüyorsun?
Evet, daha kıran kırana olduğunu düşünüyorum ama burada tabii şunu da söylememek lazım. Özellikle biliyorsunuz kadın ve erkek tenisinde set farklılıkları tabii. şeyler de söz konusu olabiliyor. Şimdi de bu boyutu var. Beni daha fazla cezbeden erkeklerin mücadelesi ve tabii çiftlerin mücadelesi de çok daha ilginç geliyor.
Evet, evet. Bu biraz gölgede kalmış bir kısım çiftlerin evet. mücadelesi değil mi? Ama aslında onda da bambaşka şeyler oluyor.
Evet.
Ahmet Hocam çok teşekkür ediyorum değerli
ben
katkıların için. Haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle.
Tamam.
Sağ ol, var
tamam,
ol. Sevgiler, selamlar Spor Daima ekibinden. Özkan'cığım aynı soruyu sana yöneltmiş olayım. Kadınlarda ve erkeklerde senin için isimler hangileri?
Ben bu çok net cevaplayabilirim bunu. Yani hiç düşünmeme gerek yok. Bir numaraya tabii ki erkeklerle Federer'i koyuyorum. Çünkü gerçekten çok sıra dışı bir isim. Kadınlarda ise benim en çok bütün tenis tarihinde gördüğüm en iyi tenisçi bence tabii ki. Tabii sorunuz böyleydi. Steffi Graf.
Burada seninle %100 mutabıkız. Ben de Steffi Graf'ı ayrı bir yere koyarım.
Çünkü gerçekten çok soğukkanlı, son derece nezih bir sporcuydu. Yani çok çok farklı bir tipti.
Evet, nezaketi de elden bırakmayan bir tenisçidir her zaman değil
yani,
mi?
Yani inanılmaz bir centilmenliği söz konusuydu. Saha içerisinde o kadar dürüsttü ki ve gerçekten rakibin çok böyle dürüstçe mücadele ederek alt edebilen bir karakterdi. Hı hı. Oyunda en ufak bir şeyini göremezdiniz yani. Eksik yanını
yani kazanmak için irite eden, karşı tarafı üzen, tahrik eden, seyirciyle polemiğe giren bir yanını ben hiç hatırlamıyorum Steffi Graf'ın.
Kesinlikle böyle hakemle konuşmazdı, rakibiyle konuşmazdı, sadece işini yapardı.
Evet.
Ve büyük kışkırtma hareketleri yapılmıştı mesela o bir maçında bir Amerikalı rakibi ona birçok şey yaptı ama dönüp en ufak bir karşılık vermeden sadece bütün varlığını sahaya, korta vererek o kadar büyük zaferler kazandı.
Sen mutlaka bilirsin diye soracağım. Bir de tenis dedikodusu olsun. Boris Becker'le mi evliydi Steffi Graf? Doğru mu hatırlıyorum?
İşte Agassi ile evliydi.
Andre Agassi, tamam.
Agassi olması lazım. Yanlış
doğru,
hatırlamıyorsam.
Tamam,
yanlış
doğru,
gibi
doğru.
Vermeyelim ama.
Boris Becker şöyle yanılttı. Steffi Graf da Boris Becker de Alman sanki oradan yanıldım gibi. Evet, Andre Agassi'ydi. O Andre Agassi de aslında cool bir tarafı vardır ama arada birkaç maçta ayarı kaçırdı diye ben hatırlıyorum.
Hani Agassi çok üst seviyeye çıktı ama birdenbire ortadan yok oldu. Yani bildiğimiz çoğu
evet.
turnuvayı kazandı. Aynen tenis dünyasında şöyle bir tartışma vardır. Yani neden kendisini göremiyoruz gibi. O şöyle bir demeç vermiş. Hani ben yapacağımı yaptım. Damgamı vurdum. Artık farklı bir hayat yaşamak istiyorum diye bir röportajında okumuştum.
Bu da mesela enteresan bir bakış açısı. Yani başladığınız zaman bu hayatın her alanı için geçerli. Bazen bırakmayı bilmek gerekiyor değil mi? Yani bırakmak yenilmek demek değil. Ben şimdi bu kadarıdayım demek yenilmek değil. Yeni bir hayatı tanımlamak da olabilir bu.
Yani bu çok üst seviyede bir şey. Yani herkesin yapabileceği bir şey değil.
Evet.
Çok ciddi bir karakteri de beraberinde getiriyor. Elbette doğru bir şey ama dediğim gibi yapılması, hayata geçirilmesi son derece zor. Ciddi bir karar, çok radikal bir karar. Diye düşünüyorum ama tabii ki şey var, karar kendi içinde bir karakter barındırıyor mu? Elbette.
Evet.
Son derece estetik
hele
karar.
Hele yani tenis dünyası gibi çok büyük rakamların döndüğü bir dünyada ben kenara çekiliyorum demek ve eş olarak da yine tenis dünyasının en ünlü isimlerinden biriyle yola devam ediyor olmak ve bütün bunların içinde bu kararı almak hakikaten çok sağlam bir ego ve sağlam kişilikle mümkün görünüyor diye düşünüyorum.
ben de aynı şekilde bir şey eklemek istedim. Biraz önceki cümlelerin arasında.
Lütfen.
Yani bu kadar ünlü isimler var, yenileri çıkacak mı ya da aynı oranda bizi etkileyecekler mi? İşte şu anda Avustralya Açık tenis turnuvası oynanıyor. Bakın Nadal ismini, yani o efsanevi ismi. Yunanlı bir tenisçi, ismi de biraz garip, yavaş okuyayım. Tsitsipas isimli bir tenisçi 2-0 geriden gelerek yendi. Yani 2-0 geriye düştü ama 3-2 maçı kazanmayı bildi. Ve son dönemde birkaç isim var bu Yunan raketin yanında. Medvedev ve Zverev isimli. Medvedev Rus, Zverev ise Alman. Dolayısıyla Federer, Nadal ve Djokovic üçlüsüne arkadan gelen...
Şuna herkes Djokovic diyor. Sen niye ısrarla Djokovic diyorsun Özkan? Doğrusu mu o, yoksa bizi mi yanıltmak istiyorsun?
Şey var, o okunuşu farklı olabilir. Ha. Yani Türkçe'de okunduğu gibi söyledim.
Özkan'cığım, sürenin de sonuna geldik. Haftaya o zaman bizim tenisçilerimizle bu 4 programlık seriyi kapatmış olalım. Değerli katkıların için çok teşekkür ediyorum sana.
Ben teşekkür ederim.
Evet sevgili dinleyiciler, Spor Daima'dan bu haftalıkta bu kadar. Programı sizlerin hazırlanmasında çok ciddi emekleri olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada sevgili Cihan Aktepe, telefon hatlarının diğer ucunda Profesör Doktor Ahmet Talimciler ve sevgili Özkan Pekesen'le birlikte programı hazırlayan ve sunan prodüktör ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, TRT Farkı'ndan, dünyanın her yerine. Görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.
Spor Daima. Spor Daima.